Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu okuduğum dua, konuşmaya başlamadan önce okunma saadet olan ve Cenab-ı Hakk'a şükür ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığımızı bildiren bir duadır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman hamd varlıkların sahibi Allah'a mahsustur. Yani Allah ne yaparsa güzelini yapar. Bunu yalnız O yapar. Onun dışında yaptığı her şey güzel olan yoktur. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Salat ve selam bize gönderilmiş olan elçi Muhammed'edir. Yani bütün desteklerimiz, iyilik dileklerimiz onadır. Onun peşinden gidiyoruz. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain, onun ailesi, onun arkadaşlarına olsun. O yoldan gidiyoruz. Biliyorsunuz biz Fatiha suresini okurken hep şunu söyleriz. İhdinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bize o doğru yolu göster. Sıratallezine en'amte aleyhim, kendisine nimet vermiş olduğun kişilerin yolunu göster. Gayril mağdubi aleyhim velattallin, gazaba uğramamış ve yoldan çıkmamış olanların yolunu göster. Bu sebeple her namazımızda iyilerin, örnek kişilerin bize gösterilmesi için Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Yani bu demektir ki her zaman örnek almamız gereken kişilerin olması icap eder. Ama bunlar yoldan çıkmamış ve Cenab-ı Hakk'ın gazabını hak etmemiş olan kimseler olmalıdır. Allah'ın nimet verdiği kişiler, nebiler, sıddıklar ve ayakları yere basan alimler, ne dediğini bilen, söylediklerini delile dayandıran alimler. Şimdi bugünkü dersimizin de bu konuyla yakından ilgisi var. Bugün Bakara suresinin 269. ayetini okuyoruz. Bu ayet vesilesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin Kur'an-ı Kerim'deki yerini görmeye çalışacağız. Ve ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاء. Allah o hikmeti gereğini yapana verir. Gereği gibi çalışana verir. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime de hikmet verilmişse ona gerçekten çok hayır verilmiş olur. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ. Bu bilgiyi ancak dik duruşlu olan kişiler elde edebilirler. Herkese böyle bilgi verilmez. Önce bu işi istemek lazım, sonra sağlam duruşlu olmak lazım. Özü sağlam olması lazım. Şimdi burada hikmetten bahsediliyor. Allah hikmeti gereğini yapana verir. Hikmet kimlere verilmiş? En'am suresinin 6. surenin 83. ayetini açalım. 137. sayfa. Burada kısaca, yani biraz hızlı bir şekilde okuyalım. Diyor ki Allahü Teala وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَعْتَيْنَاهَا اِبْرَٰهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Bu bizim delilimizdir ki kavmine karşı İbrahim'e vermiştik. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَى. Bu bizim delilimizdir dediği yukarıda geçen اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ sözüdür. Tezekkür etmiyor musunuz? Allah'ın yarattığı ayetlerden edindiğiniz bilgiyi kullanmıyor musunuz? Ya da doğadan, tabiattan edindiğiniz bilgiyi kullanmıyor musunuz? Sözüdür. Yani bütün nebiler insanlara o insanların bildiği ortak doğrularla hitap ederler. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَى. Tercih ettiğimiz kişilerin derecelerini yükseltiriz. Çünkü tercihinde ölçüleri var. Allah ölçüsüz hiçbir iş yapmaz. اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ. Rabbin hakimdir. Doğru karar verir, alimdir ve her şeyi bilir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ. İbrahim'e İshak'ı ve Yakub'u verdik. كُلَّنْ هَدَيْنَا. Her birine de yol gösterdik. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ. Daha önce de Nuh'a yol göstermiştik. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ. Onun soyundan Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa ve Harun vardır. وَكَذَٰلِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ. İşte içi dışı düz, iyi olan, samimi olan, iyi davrananları böyle ödüllendiririz. Yani dünyalığını da veririz. وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيْسَ وَاِلْيَاسِ. Zekeriya'yı da, Yahya'yı da, İsa'yı da, İlyas'ı da verdik. Kullun minas salihin. Hepsi iyilerdendir. Ve İsmail ve Yesa ve Yunus ve Lut'a. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut. Ve kullen faddalna alel alemin. Her birini kendi çağında yaşayanlara üstün kılmıştık. Ve min âbâihim ve zürriyâtihim ve ihvânihim. Şimdi burada 18 tane nebinin adı sayıldı. En tarih olarak en eski olanı Nuh Aleyhisselam ve en son da İsa Aleyhisselam sayıldı. Sonra onların soylarından deyince Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem kimin soyundan? İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın soyu. İbrahim de İsmail de sayıldı burada. Soylarından deyince kime kadar geliyor? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Babaları dedi, babaları nereye kadar çıkar? Adem aleyhisselama kadar. O zaman Adem aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselama kadar gelen çizgi sayılmış oldu. Değil mi? Sonra da diyor ki kardeşleri, bir de kardeşleri yan taraflara. Doğru. Bunların kardeşlerinden de gelen, çünkü biz hani sık sık tekrarlıyoruz, yeryüzünde peygamber soyundan olmayan kimse yoktur, değil mi? Herkes Adem Aleyhisselam'ın çocuğu. Kardeşleri deyince de herkes sayılmış oluyor. Herkes derken yani bu çizgiye dahil olan kişiler sayılmış oluyorlar. Her insan değil. Bu 18 nebi, onların üstte alttan soyları ve yandan akrabaları. Diyor ki burada Allahü Teala وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Onları seçtik. Seçme nasıl olur? Şimdi şurada var birkaç tane, şunu aldım, bu kaldı. Onları seçtik ve onları doğru yola yönlendirdik. ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِهِ مَنْ يَشَٓا Bu Allah-u Teala'nın gösterdiği yoldur. Allah bununla tercih ettiğine yolunu gösterir. مِنْ اِبَادِهِ kullarından. وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Eğer bunlar şirke düşmüş olsalardı, Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar şirke düşmüş olsalardı. Demek ki bunların da şirke düşme ihtimali ne? Vardı. Şirke düşmüş olsalardı لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıkları yok olur giderdi. İşte burası son derece önemli. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Bunlar yani Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar ve yandakiler bunlar kendilerine kitap verdiğimiz kimselerdir. Kaç tane kitap inmiş o zaman? Nebiler. Nebilerin sayısınca inmiş olması gerekmez tabi. Yani eğer o kitap kaybolmamışsa gelen nebi aynısını devam ettirir. Ama bazı ilaveler çıkarmalar olabilir. Ama her birisinin elinde mutlaka kitap var. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Peki kitap verdik başka? وَالْحُكْمَ Hüküm de verdik. Hüküm, yani kitaba göre hükmetme yeteneği verdik. Çünkü gerçekten bir şeye karar verebilmek kolay değildir. Karar verebilmek için konuyu çok iyi bilmek lazım. İyi anlamak lazım. Onun ilgili olduğu şeyleri bilmek lazım ki bir sonuca varasınız. Başka ne verdik? وَالنُّبُوَّةَ وَنَب۪يلِكْ verdik. Şimdi buraya kadar sayılan bütün nebiler, Allah-u Teala bütün nebilere ne vermiş? Kitap ve hüküm vermiş. Tamamına kitap ve hüküm vermiş. En son nebi de Muhammed Aleyhisselam'dır ve Hatemen Nebiyyin diyerek nebilerin sonuncusu olduğunu ilan ediyor. Artık ondan sonra yeni bir kitap gelmeyecek. Şu elimizdeki kitap, son kitap. فَاِنْ يَكْفُرُوا بِهَا هَا اُلَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ Eğer bu insanlar bunları görmezlikten gelirse biz de bunlara başka bir kavmi yetkili kılarız. Bunları inkar etmeyen başka bir kavim. Mesela bu ayet Mekke'de inmişti. Mekkeliler karşı çıktığı için Resulullah Medine'ye gitti ve Medineliler sahip çıktılar. Sonra Mekkeliler Medine'nin hakimiyet altına girmek zorunda kalmışlardı. Şimdi buradan asıl aldığımız şu, demek ki bir kitap var ve hüküm var, bütün nebilere verilmiş. Peki bu hüküm ne? Onda Âl-i İmrân suresi 81. ayete bakalım. Orada Cenab-ı Hak diyor ki وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ النَّبِيِّينَ Allah nebilerin misakını aldığı zaman, onlardan kesin söz aldığı zaman لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size bir kitap ve hikmet veririm de ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ Sonra sizinle beraber olanı tasdik eden bir Rasul gelirse لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ Ona mutlaka inanacak ve yardımcı olacaksınız. O zaman her nebiye ne veriliyor kitabın yanında? Hikmet. O zaman hüküm de hikmet demek oluyor. Zaten hüküm mastardır. Hikmet de mastardır. Bu Araplar hikmete mastar linnev' derler. Yani çeşit bildiren mastar demektir. Hükmün doğrusu da olur, yanlışı da olur. Mesela falan mahkeme yanlış bir hüküm vermiş, yanlış karar vermiş denir. Falancası da doğru vermiş denir. İşte hükmün doğru olanına hikmet denir. Doğru karar verme. Şimdi doğru karar verebilmek insanlar için gerçekten çok iyi bir özelliktir. Doğru karar verebilmek çok iyi bir özelliktir. Şimdi burada Allah-u Teala hikmeti kime verdiğini söylüyor? Bütün nebilere, değil mi?
Ama Bakara suresinin 269. ayetinde kime verdiğini söylüyor. يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ Gereğini yapana Allah hikmeti verir diyor. O zaman hikmet insanlara da verilebiliyor muymuş? Sadece nebilere has bir şey değil, değil mi? Hikmet sadece nebilere has değil. Şimdi gereğini yapan bu hikmeti nereden çıkarabilir? Hikmetin kaynağı Allah'ın ayetleridir. Allah'ın kaç türlü ayeti vardı? İki türlü. Bir, Allah'ın indirdiği ayetlerden çıkarılan hikmet, doğru bilgi vardır. Bir de Allah'ın yarattığı ayetlerden çıkarılan doğru bilgi vardır, hikmet vardır. Öyleyse hikmet yeryüzünde kendisine bir nebinin tebliği ulaşmış olsun olmasın, dürüst olan, özü sözü doğru olan ve gerekli çalışmayı yapan herkesin ulaşabileceği bir şeydir. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle diyor. İki kişi kıskanılır. Bunlardan birisi Allah kendisine mal vermiş. O malı Allah yolunda harcamak için kendisini zorluyor. Niye zorluyor? Çünkü insanoğlu cimridir de kendi kendine baskı yapmazsan bunu başaramaz. Kendini serbest bırakırsan yapamaz. Kendi kendini zorlayacaksın. İkincisi de Allah kendisine hikmet vermiş, o hikmet de doğru karar veriyor. Bunlar gerçekten kıskanılacak iki kişi. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kucağına aldı, ya Rabbi buna hikmeti öğret dedi. Yine Allahü Teala Lokman Aleyhisselam'a da, Lokman suresini açarsanız 31. surenin 12. ayetini, orada da Allahü Teala Lokman'a da hikmeti verdik diyor. Aleyhisselam diyorum, o nebi değil çünkü. Yani ağzımız alışmış da. Diyor ki Allah burada وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُكْمَانَ الْحِكْمَةَ Lokman'a hikmeti verdik diyor. Enişkurillah, Allah'a şükret, teşekkür et diye. Şimdi nebi olmuş olsa sadece hikmeti verdik demezdi. Ona kitap da verdik derdi. Çünkü bütün nebilere kitap verdiğini de söylüyor. Sadece hikmet demiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'in delaletiyle hikmet nasıl bir bilgi oluyor? Doğru bilgi. Bu doğru bilgi bir kere mutlaka nebiler doğru bilgiyi, yani Allah'ın kitabından doğru hüküm çıkarmayı hem kendileri yapıyor ki Allah onlara bunu, bu yetkiyi, bu özelliği, bu kabiliyeti vermiş, hem de insanlara bunu öğretiyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevlerinden bir tanesi ümmetine kitabı ve hikmeti öğretmektir. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Onlara kitabı ve hikmeti öğretir diyor Allahü Teala. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kitabı öğretmekte kalmamış, aynı zamanda hikmeti de öğretmiştir. Peki hikmet hüküm vermekse bu hükmün kaynağı ne olacak? Mecburen Kur'an olacak. Çünkü Allah kitabı da hikmeti de indirdiğini ifade ediyor. Bakara 231'de وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ diyor. Size indirdiği kitap ve hikmetle size öğüt verir Allah. Öyle diyor. يَعِذُكُمْ بِهِ İndirdiği kitap ve hikmetle Allah size öğüt veriyor diyor. Hikmet şey yapıyor. İşte şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her konuda yapması gereken şey var. Bir, Allah'ın kitabını öğretecek, iki, hikmeti öğretecek. Yalnız bu nebilerin her birinin iki tane görevi vardır. Yani tüm nebiler Allah'tan aldıkları kitabı şöyle saklayıp kimseye okumadan, anlatmadan yapabilirler mi? O zaman bu kitabın insanlara anlatılması nedir? Hiçbir değişiklik yapmadan elçiliktir, hikmet değil, elçilik. Elçiliktir. Allah şöyle buyuruyor. Bir de bu kitaptan çıkarılan hükümler vardır. Şimdi elçilik gereği olarak bir ayet okuduğu zaman ona bir ilave veya çıkarma yapma yetkisi var mıdır bir Resulün? Ya yoktur. Herhangi bir elçi, Allah'ın elçisi olmasına gerek yok. Kimin elçisi olursa olsun. Elçilik görevine bir ilave ya da çıkarma yapabilir mi? Sadece olduğu gibi anlatır. Peki, elçilik görevine ilave veya çıkarma yaparsa ne olur? Elçilik görevini yerine suç işlemiş olur. Peki Allah'ın elçisi ise bu kişi ne olur? Allah şah damarını kopar. Şah damarı kopan adam ne olur? Ölür. Allah'ın elçisi Allah'ın kitabını tebliğde bir hata yaparsa Allah onu öldüreceği ölümle tehdit ediyor. Yani nebilerde iki sıfat var. Birisi elçilik sıfatı. Çünkü er-rasulen nebiyye deniyor. Elçi olan nebi olan elçi. Elçilik iki türlü olur. Yani her nebi mutlaka rasuldür. Niye? Elindeki kitabı tebliğ etmek zorundadır. Ama her rasul nebi olmayabilir. Neden? Çünkü o rasule, o nebiye inmiş olan kitabı anlatır insanlara. Kendisine kitap inecek ki nebi rasul olsun ama kendisine kitap inmemişse sadece rasuldür, elçidir. Elçilerin hata yapma şansı yoktur. Hata yaptığı an ne olur elçilik? Elçilik biter. Artık ondan sonra ona elçi denmez. Yani Allah'ın elçisi denmez. Cenab-ı Hak orada tevbeyi de kabul etmiyor. Anında şah damarını koparırım diyor. Ama bizim için olsa bizim için tevbeyi kabul eder. Çünkü niye? O ne kadar kendisine verilen nimet fazlaysa cezası da o kadar fazladır. Şimdi İsra suresinin yani 17. suresinin 73-75. ayetlerine bir bakalım. Sayfa. Burada diyor ki Allahü Teala ve inkadu لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ Sana yaptığımız vahiyden sana sıkıntı vererek neredeyse uzaklaştıracak gibi oldular. Çünkü insanların düzeni bozuluyor. Diyorlar ki ya tamam işte güzel yapalım ama sen birazcık bize tolerans tanı. Çok sertsin, hiç şey yapmıyorsun işte, hiç taviz vermiyorsun falan. لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَهُ bize başka şeyi iftira edesin diye böyle yaptılar. Yani bizim vermediğimiz bir yetkiyi sana kullandıracaklardı. İftira ne demek? Allah'ın tebliğ edeceği ayette küçücük bir eksiltme ya da ilave ne yapar? İftira olur. Değil mi? وَاِذَنْ لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلَ böyle yapsan seni dost edineceklerdi. Demek ki Allah'ın dininden çok az bir taviz de versen dinin düşmanları ne yapar? Onu dost edinir. Niye? Çünkü arabanın tekeri yoldan ister 10 santim çıkmış, ister 20 santim. Yoldan çıktıktan sonra kaç santim çıkarsa çıksın. Yuvarlanır gider oradan aşağıya. Eğer uçurum kenarıysa tabii. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِيْتَ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar baskılar yapmışlar ki seni sabit kılmasaydık az da olsa onlara doğru yönelecek gibi olmuştu. Peki böyle yapsaydı ne olurdu? اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ O zaman sana bu hayatın iki kat cezasını ölümün de iki kat cezasını tattırırdık. Yani ahirette de iki kat ceza, dünyada da iki kat ceza. ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Sonra sen bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın. Şimdi 69. sureyi açalım. 566. sayfa, 567. sayfa. Bak burada 44. Diyor ki Allahü Teala, aynen işte az önceki ayetin bir değişik şekli. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ. Eğer o bize karşı bazı sözler uydursaydı. Yani şimdi birçok kimseyi görüyoruz ki Allah'ın ayetleri, Allah bir şey söylüyor, o başka şekilde çeviriyor ayetleri. Hani manalarını sağa sola çekiyorlar ya, sık sık gördüğümüz bir şey. Allah'ın kitabının tahrifi başka şekilde olmaz zaten. Anlamını başka tarafa çekme şeklinde olur. Eğer Resulullah böyle bir şey yapsaydı, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ, onu çok güçlü bir şekilde yakalar, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ, sonra onun şah damarını koparırdık. Şah damarını koparırdık ne demek? Onu öldürürdük. O zaman Rasullük ne olurdu? Anında biterdi. Rasullükte hata olmaz. Asla. Peki Nebilikte hata olur mu? Şimdi Rasul de ayet şu, şunu tebliğ edeceksin. Ama öbürü şundan hüküm çıkarmaktır. Hüküm çıkarma söz konusu olduğu zaman insan hata edebilir. Yani olayla ayet arasında ilişkiyi kurabilmektir hüküm çıkarmak. O olayla ayet arasında ilişkiyi kurabilmektir. Orada hata olur. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir der. Niye? Çünkü Resul Allah'ın söylediğine ne bir ilaveye ne de çıkarma yapabilir. O söz kimin sözüdür? Allah, o zaman itaat Allah'adır. Fakat hiçbir yerde Nebi'ye itaat eden Allah'a itaat etmiştir ifadesi yoktur. Neden? Çünkü Kur'an'dan, yani Allah'ın kitabından bütün Nebiler için geçerli olan, hüküm çıkarırken hata edebilir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatalarını bildiren ayetlerin tamamı Nebi kelimesiyle başlar. Yani orada mutlaka Nebi kelimesi geçer. Yani mesela size şeyi göstereyim. 60. sure, Mümtehine suresinin son ayetini açın. ...550. sayfa... ...12. ayet. Bak burada diyor ki, ya eyyühen nebi, ey nebi, اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ, mümin kadınlar sana beyat etmek için gelirlerse, bağlılıklarını bildirmek için gelirlerse, bunu bak, bu çok önemli bir şeydir. İşte kadınları köle gibi kabul eden zihniyet vardır ve bunu İslam'a mal ederler biliyorsunuz. Bu beyat ediyor. Yani kendi isteğiyle bağlılığını bildiriyor. Kadınlar gelirse diyor. Hangi şartlarla beyatlarını kabul edeceksin? Ala ella yüşrikne billahi şeya. Bir, Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaklar. İki, velâ yesrikne, hırsızlık yapmayacaklar. Üç, velâ yezdine, zina etmeyecekler. Dördüncüsü, velâ yaktulne evlâdehunne, çocuklarını öldürmeyecekler. Biliyorsunuz hamilelikten kurtulmak için çocuklarını öldürme gayreti içinde olanlar vardır. Velâ ye'tîne bi buhtânin yefterînehu beyne eydîhinne ve ercûlihinne. Elleri ayaklarından, elleri ve ayaklar arasında bir iftirayla gelmeyecekler. Yani başkasından kazandıkları çocuğu kocalarına mal etmeyecekler. Ama burada esas söyleyeceğim şey şu, وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوف. Marufta sana isyan etmeyecekler. Maruf ne? Kur'an'a ve fıtrata uygun şey demek. Doğru şeylerde sana isyan etmeyecekler. Bunun anlamı nedir? Yanlış yaparsan karşı çıkacaklar demektir. Bak ne, nasıl başladı ayet? Ey Resul mü dedi? Ey Nebi dedi. Resul olsaydı böyle bir şey asla söylenmezdi. Çünkü ayetten hüküm çıkarırken yanlış yapılabilir. Onun için eğer Resul'ün hatasına Müslümanlar göz yummuşsa aynı suçu onlar da işlemiş sayılır. Bak Resul'ün hatasına Müslümanlar göz yummuşsa aynı suçu onlar da işlemiş sayılır. Şimdi buradaki hürriyeti görüyor musunuz? Peki delil ne? Bu delil işte Bedir Savaşı ile ilgili olan ayet. Enfal 67'yi açın. Yani 8. sure 67. ayet. ...184. sayfa. Şimdi olayı biliyorsunuz ama tekrar hatırlatayım. Mekke'de mi Medine'de mi indiği ihtilaflı olan Muhammed Suresi'nin 4. ayetinde Allah-u Teala savaş meydanında فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ Kafirlerle savaş meydanında karşılaştığın zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَتْخَنْتُمُوهُمْ Onları tam yere serinceye kadar, etkisiz hale getirinceye kadar. فَشُدُ الْوَتَاكْ Esirlerde bağı sıkı tutun. فَاِمَّا مَنَّنْ بَعَدُ وَاِمَّا فِدَا Bundan sonra ister karşılıklı ister karşılıksız onları serbest bırakırsınız diyor. Şimdi bu ayet bütün müminlere geldi mi? Resulullah da bunu tebliğ etti mi? O zaman her müminin bu ayete uyma görevi var mı? Şimdi Bedir'de ne oldu? Baş sorumlu kimdi burada Bedir'de? Komutan. Ama komutanın emrindekiler de sorumlu sayılıyor. Şimdi bir İslam toplumunda savaşta bile olsa bir nefere verilen yetkiye bakın. Herkes doğruların peşinde olmalı. Bak diyor ki مَا كَانَ نَب۪ينَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُتْخِنَ فِي الْأَرْضِ Hiçbir nebinin savaş meydanında düşmanı tamamen ezmeden esir almaya hakkı yoktur. Tamamen etkisiz hale getirmeden esir almaya hakkı yoktur. Çünkü esir almışlardı Bedir Savaşı'nda. Tamam burada Nebi'ye hitap etti. Ondan sonra ne diyor? تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا Siz dünyalık istiyorsunuz. Siz kim? Bedir'e katılan herkes. Nebi'den oradaki herkese geçti görüyor musunuz? Biriniz uyarsaydınız ya. Biriniz uyarsaydınız ya. Şimdi anladınız mı? وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ anlamını az önce Mümtehine Suresinin 12. ayetinde. Evet. Ben Resul'ün hatası demişim. Bak Servet de beni uyarmış sağ olsun. Nebi'nin hatası, Resul'ün hatası değil. Ben de hata yapmışım. Teşekkür ederim Servet'e. Sağ ol. Anında bak hemen anında görüntü görüyor musunuz? Ne güzel. Şimdi Allah'ın Resulü ayeti tebliğde hata yaparsa Cenab-ı Hak onu ölümle cezalandırıyor. Dolayısıyla orada son derece dikkatli olmak zorunda. Ama uygulamada hata olabilir. Bu bir uygulama. Çok iyi bir terzi olursunuz, şeyi makası kaçırırsınız sağa sola. Cezanız o elbisenin o kumaşın zayi olmasıdır. Ama sizin terziliğinizi bitirmezler orada, değil mi? Şimdi diyor ki burada Allahü Teala, مَا كَالْ نَب۪ينَ يَكُونَ لَهُ اَسْرًا حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ Hiçbir nebinin esir almaya hakkı yoktur. Savaş meydanında düşmanı tamamen etkisiz hale getirinceye kadar. Öbür ayette de aynı kelime vardı. حَتَّى اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Onları tam etkisiz hale getirince esir alın diyordu. Peki, ondan sonra müminler de katılıyor buna. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا Siz dünyalık istiyorsunuz. Çünkü birdenbire gördünüz esirler, mal, mülk, unuttunuz artık şey görevinizi, onlara daldınız ve düşmanı takip etmediniz, düşmanı tamamen etkisiz hale getiremediniz. وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاٰخِرَةِ Ama Allah daha sonrasını istiyor, sizin Mekke'ye girmenizi istiyor. Enfal 7-8. Ayetlerde belirtiliyordu. وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Allah aziz ve hakimdir, Allah güçlüdür, doğru karar verir. Şimdi, ve şu ayette de müminler de dahil. لَوْ لَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Eğer Allah'ın size daha önce bir yazgısı olmasaydı, Rum suresinde Rumların galip olduğu gün sizi zaferle sevindireceğim diye bir sözü olmasaydı, bunu orada yazılı hale getirmiş olmasaydı, aldığınız bu esirlerden dolayı size büyük bir azap dokunacaktı. Kime? Nebiye mi? Bütün müminlere. Bütün müminlere. Çünkü hatırlasaydınız ya. O zaman demek ki, bakın şimdi hikmetin herkese verilmiş olması, yani Allahü Teala'nın gereken gayreti gösterenlere verilmiş olmasına bakın, bu uygulamada hata gördünüz. O zaman öyleyse, Rasûl'e itaat, Allah'a itaattir. Niye? Çünkü Allah ne demişse onu söylüyor. Ama Nebi'ye itaat, Allah'a itaat değil. Onu kontrolden geçireceksiniz. Nitekim Allahü Teala Nisa suresinin son ayetinde de 176. ayette de Resulullah'a fetva soruluyor. 105. sayfa. Bak diyor ki Allahü Teala Yesteftunek senden fetva istiyorlar. Fetva ne demek? Karışık gelen bir konuda ayıklanıp doğru hükmün ortaya çıkarılmasını istemek demek. Kelale yani anası, babası veya bunlardan her ikisi olmadan ölen, çocuğu da olmadan ölenlerin mirasıyla ilgili hüküm çok dikkatle incelenirse Nisa 11 ve 12'de var ama hakikaten insan orada karıştırır, tam olarak çıkaramaz. Onun için gelmiş Resulullah'a sormuşlar. Allahü Teala diyor ki قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ Onlara de ki kelale konusunda size fetvayı Allah veriyor. Sonra anlatıyor, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Sonunda diyor ki يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا Yanılırsınız diye. Bak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soru. Asıl yanılacak olan kim? Resulullah değil mi? Ama yanılırsınız diye Müslümanlar da katıyor. Çünkü hikmet konusunda siz onun yolundan gideceksiniz. Kur'an-ı Kerim'i tebliğde yanılma olmaz, neyse o. Ama maalesef şimdi biliyorsunuz Müslümanlar kelimelerin anlamını değiştirerek ayetleri de işe yaramaz hale getirmiş. O zaten en büyük şeydir, zulümdür. Ama hüküm uygulamada hata olabilir. Onun için diyor ki يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا Şimdi bütün bunlar, yani yanılırsınız ya açıklamayı Allah yapıyor. Şimdi bütün bunların sonunda ne olur? Hikmet ne olur sizce? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olursa onun sünneti olur. Resulullah'ın uygulamaları olur, sözleri olur. Peki Resulullah'ın bu söz ve uygulamaları nereden çıkmış olması gerekiyor? Kur'an'dan çıkmış olması gerekiyor. Kur'an'ı uygulaması lazım. Neden? Çünkü Allah'ın ona emri, o da ondan. O Allah'ın ona olan emri aynı zamanda bize olan emridir. Maide suresinin 49 olacak galiba. Açalım onu. Kaç? 115, evet. Ha, şimdi Yahya da bir şey hatırlattı. Evet, Yahya da bir şey hatırlattı. Onu da söylerim biraz sonra. Şimdi bu 49. ayet, tamam, doğru hatırlamışım. Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e emir veriyor. Ve en yuhkum beynehum bima enzelallah. Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Hükmetmek nedir? Birkaç kişi gelir mesela. Mahkemeyi düşünün. İşte taraflar gelir, olayı anlatırlar. Hakim olayla ilgili bütün kanun maddelerini gözden geçirmesi lazım. Çünkü her bir olayla ilgili ayrı bir kanun olmaz ki. Olayla o maddeler arasında tam bir ilişkiyi kurduğu an bu böyledir demesi lazım. İşte وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Yani senin sözün, davranışın, uygulamaların hepsi Allah'ın indirdiği olsun. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların arzularına uyma. İsteklerine uyma. Niye uyacak? Allah'ın indirdiğine uyacak, değil mi? اَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَحْذَرْهُمْ Onlara karşı dikkatli ol diyor. En yeftinuken ba'de ma enzelallahu ileyk Allah'ın sana indirdiği şeylerden birinden bile olsa seni uzaklaştırmaya çalışırlar. Yani baskılar yaparak, başınnetlerini yiyerek uzaklaştırmaya çalışırlar. Fe in tevellav yüz çevirirlerse, yani seni dinlemezlerse fealem şunu bil ki ennema yuridullah yusibuhum bi ba'de dunubihim yaptıkları bazı suçlar dolayısıyla Allah onların başlarına bir ceza getirmek istiyordur. Ve inne kethiran minen nasi lefasikun çünkü insanların çoğusu fasıktır, yoldan çıkmıştır. Şimdi burada o zaman bakın kitap ve hikmet. Hikmet neydi? Doğru hüküm. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah doğru hüküm verme yetkisini vermiş ama yanıldığı da oluyor mu? Oluyor. Peki öyleyse Resulullah'ın hikmeti yani sünneti ona yapılan vahiy olabilir mi? Eğer vahiy olsaydı Allahü Teala Enfal 67. ayeti indirir miydi? Eğer vahiy olsaydı Nisa 76. ayette işte yanılırsınız diye Allah size bunu açıklıyor der miydi? Ve hikmet bütün nebilerin sünnetidir. Bir de Nebimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir şey var. Yani bir görev var. Allahü Teala bize ne diyor? Yani onu anlatıyor. Ahzab suresi kaçıncı ayeti o aklımda gelmiyor da 33 mü? Mâ kâne Muhammedun yok o değil. Şey laqad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene. Laqad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasene. Sizin için Allah'ın resulünde ki bu resul nebi olan resuldür. Aynı zamanda nebidir. Güzel bir örnek vardır. İki türlü örnek var. Biri Kur'an'ın tebliğ konusunda, risaleti konusunda örnektir. Bizim görevimizdir o Resullüğü devam ettirmemiz. Yani Allah'ın kitabını insanlara doğru ve güzel bir şekilde anlatmak bizim görevimizdir. Bunu yapmazsak Cenab-ı Hakk'ı bize çok ağır cezalar vereceğini söylüyor. Bunu kafirlikle eşdeğer tutuyor. Bakara 159-160 öyleydi değil mi ayet mi? Orada böyle şey yapıyor. Ne, kaçıncı ayet dedin? Ahzab 21. ayet. Evet. Az önce okuduğumuz ayet Ahzab 21. Diyor ki: "Lekad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene limen kana yerculllaha vel yevmel ahir." Allah'ı, Allah ve ahiret gününde bir umudu olanlar için, yani ahirette benim de bir şeyim olsun diyorsanız Resulullah'ı örnek alacaksınız. Peki Resulullah'ın Kur'an'ı tebliğ konusunda örnek alınması mümkün mü? Nasıl tebliğ ettiğine bakıp da örnek alınabilir mi? Ona, ayet sana inmez ama inmiş olan ayeti insanlara anlatabilir misin? Nasıl anlattığını öğrenip anlatabilir misin? Tamam, örnek alınır. Peki hikmet konusunda örnek alınır mı? O da alınır. Peki hikmet, şimdi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde, Kur'an-ı Kerim dedik, tamam. Hikmet de Kur'an-ı Kerim'in içinden çıkarılan hükümler. Eğer hikmet Resulullah'a, Allah'ın yaptığı ikinci vahiy olsaydı, bize vahiy geliyor mu? Onu örnek alabilir miydik? Alamazdık, değil mi? Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti Resulullah'ın Allah Kur'an'dan çıkardığı hikmettir, doğru hükümdür. Ama burada hata etmiştir zaman zaman. Hata ettiği zaman da nebi ifadesiyle uyarılmıştır. Mesela Tahrim suresinde bakın Resul sıfatıyla görevi tebliğdir. Onun için Araf suresinin 157. ayetinde يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar. Çünkü Resul kendi sözünü söylemez ki, gönderenin sözünü söyler. Ama Tahrim suresinde 66. surenin ilk ayetinde Allahü Teala nebi sıfatıyla Resulullah'ı uyarıyor. Ya eyyühen nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek? Ey nebi, Allah'ın sana helal kıldığını niye haram kılıyorsun? Şimdi bu iki farkı kavramadığınız zaman sistem tamamen çöküyor. Şimdi başa geliyoruz ve dersimizi bitiriyoruz. Bakara suresinin 269. ayeti. Ha, evet, Yahya'nın hatırlattığı şey kaldı. Evet, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi o kadar güzel yetiştirmiş ki o Bedir'de başlangıçta bir itiraz yapıyorlar. Askeri konuşlandırıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hubab mıydı? O sahabinin adı Hubab bin el-Mündir gibi. Neyse, ismi Habab. Neyse, ismi yanlış aklımda kalmış olabilir o sahabinin de. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki: "Ya Resulallah, askeri buraya konuşlandırmanı Cenab-ı Hak mı emretti?" diyor. "Öyleyse bir şey söyleyemeyiz." diyor. İtaat düşer, değil mi? Resul sıfatıyla olana itaat düşer. "Hayır." diyor. Hayır dedikten sonra ne oluyor? Nebi sıfatıyla yaptığı değerlendirme oluyor. "O zaman yanlış ya Resulallah." diyor. "Yanlış o zaman." diyor. "İşte" diyor, "askeri şuraya konuşlandır. Şurada bir şey yapalım. Kuyu açıp burayı suyla dolduralım. Şu kuyuları da kapatalım. Böylece düşmanı daha çabuk yeneriz." Resulullah düşünüyor. Diyor ki işte taktik bu diyor ve onun yapılmasını emrediyor. Yani hakikaten sahabinin algısı çok güzel. Zaten onu Resulullah yetiştirmiş, yani daha bunun öğretmeni ortada. Ama bizde de Resul ve Nebi kavramlarının çok iyi yerleşmesi lazım. Şimdi ayeti okuyorum tekrar. Hikmet demek ki bütün Nebilere verilmiş ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize kitabı da hikmet öğretmiş, ya da hikmet de öğretmiştir. Kitabı onun gibi tebliğ ederiz. Hikmet konusunda Kur'an'dan hüküm, doğru hüküm çıkarma konusunda da onu taklit ederiz. O konuda da biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bir metodu vardır. O metodu da uygularız. İşte burada diyor ki Allahü Teala yu'til hikmete men yeşâ, gereken çalışmayı yapana Allah hikmeti verir. Kim yaparsa yapsın. Ve men yu'til hikmete, kime de o hikmet verilmişse, yani doğru karar verme kabiliyeti ve doğru karar. Kime de o verilmişse fekad utiye hayran kethire, ona çok hayır verilmiştir. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ, ama Yedek zikir de doğru bilgi demektir. Bu doğru bilgiye ancak ulul elbab kavuşabilir. Onu kavrayabilir. Ulul elbab ne? Özü sözü doğru olan, içi dışı bir olan, dik duruşlu olan, eğilmeyen. Yalnız Allah'a boyun eğen. Allah-u Teala tutup da bu büyük bilgiyi şeylere vermez. Peki dik duruşlu olan, boyun eğmeyen, Allah'ın indirdiği kitaptan hüküm çıkanlar arasında olduğu, çıkaranlar arasında olduğu gibi yarattığı kitaptan, kainattan hüküm çıkaranlar arasında da vardır. O zaman biz gayret edelim, bunlardan olalım. Sonuç olarak demek ki sünnet Resulullah'ın Kur'an'dan çıkardığı doğru hükümmüş. O zaman sünnet diye bize gelen her şeyi hemen kabul edecek miyiz? Kur'an'a göre gözden geçirmemiz lazım. Tabii bunu gözden geçirecek olan da bu işin uzmanlarıdır. Onunla ilgili de zaten sık sık konuşuyoruz. Asla sünnet dışlanamaz. Kur'an ayetlerine bu kadar yanlışları yapanlar, elbette ki Resulullah'a da yanlışlar yapmışlardı, bunu unutmamak lazım. Ama sünnet olmadan da olmaz. Evet, peki. Hepinize teşekkür ederiz.